Şeyh Bedrettin Varidat İsmet Zeki Eyüboğlu 1. Kaset 2. Yüz J.D. Bernal araçları anlatırken insan organlarının uzantılarıdır der. J.D. Bernal, Materyalist Bilimler Tarihi, Çeviren Emre Marlalı, Sosyal Yayınlar 1976, sayfa 66. Bunun ilkel insanın hangi koşullar altında, hangi amaçlarla araç yapma gereğini duyduğu, böyle bir gerekimle karşı karşıya geldiği konusunda önemli bir düşünce olduğu açıktır. İlk insanın tarımı nerede, ne biçim bir atılımla, hangi ölçülere göre başlattığı günümüzde pek bilinmiyor. Bilinen yalnız az da olsa gelişmiş bir tarım çağından günümüze kalan buluntulardır. Tarım belki de Orta Doğu'da başlamıştır. AGY sayfa 83-86. Bu varsayım doğruysa Anadolu bu bölgenin dışında bırakılamaz. Kazılardan çıkan buluntulara göre tarım araçlarının yapımında kullanılan demirin yurdu Anadolu'dur. İlk çağ Anadolu'sunda demirin önemli bir yeri vardır. Nitekim Homeros destanlarında tunç kelimesi iki mısrada bir geçer. Ama tunçtan da daha değerli sayılan bir maden demirdir. Homeros, İlyada, Çeviren A. Erhat, A. Kadir, 1967, sayfa 26. Homeros'un İlyadası'nda yiğitler çok kez evlerinde bulundurdukları demirlerle övünürler. Anadolu'nun tarihinde demirin taşıdığı önemi göstermek için bunlar birer kesin kanıttır araştırıcılar için. Şimdi ilk çağdan bu yana Anadolu insanının geçirdiği gelişim aşamalarını öğrenmek için onun bugünkü yaşamını, tarımını bilmek, yerinde gözlemlemek gerekir. Dünden ne kaldı, bugün dünden kalana ne kattı? Bu iki sorunun arkasında Anadolu insanının tarihini oluşturan öğeler saklıdır. Doğu insanının tarihi kendisiyle başlar, kendisiyle biter demiştik. Bu durum doğuda tarih bilincinin doğma işindendir. Doğu insanında tarih bilinci yoktur. Doğu insanının düşüncesinde tarih bir masal olmaktan öteye geçemez. Bu da Doğu insanının olayları olduğu gibi değil de olmasını özlediği gibi anlatışından dolayıdır. Doğu insanının tarih anlayışı iki türlüdür. Biri övgüye, öteki yergiye dayanır. Sevilen, beğenilen, sayılan övülür, yüceltilir. Sevilmeyen de yerilir. En acımasız, en ağır bir dille kötülenir. Bunu somut örneklerle anlamak için Aşık Paşazade'den günümüzün herhangi bir Osmanlı tarihçisine değin. Şeyh Bedrettin'le ilgili olayı anlatanları şöyle bir okumak yeter. Görülecek durum şudur. Şeyh Bedrettin dinsizdi, padişahlık istedi. Çevresine toplananları ayaklandırdı. Peygamberliğini ileri sürdü. Cennet, cehennem yalandır dedi. Kadınların ortaklaşa kullanılmalarını öne sürdü. İmansız gitti. Adamları Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal Hristiyanlıkla Müslümanlığın bir olduğunu söylediler, benzeri gibi. Bu açıklama hangi soruna çözüm getirir? Verilecek karşılık olumlu olmaz. İleride ayrı bölümlerde incelendiği gibi olayları doğal kaynaklarına yönelik bir gözle görmek isteyen çıkmamış. Yalnız görülenle yetinilmiş. İnsan üç boyutlu bir zaman içinde bulunmasına karşılık sayısız boyutları olan, boyuna değişen, değişmek isteyen bir varlıktır. Onu belli bir yerde durdurma olanı pek yoktur. Bilinçli olmasa bile çevresinin etkisinde kalır. Az çok değişir. Yaratıcı insan, başarılı insan çağının dışına taşan insandır. Uygarlıkları yaratanlar da böyleleridir. Bütün değişmelere, etkilenmelere karşılık çağının sınır çizgileri içinde kalan insan, başkalarının izini süren, verdikleriyle yetinen, boyuna tükenen insandır. Bu tür insanlar çok kolay kullanılabilen birikmiş güçlerdir. İşte toplumdan birisi, çağını açmayı bilen bir düşünce eri çıkar, bu birikmiş güçlerin akabilecekleri yönü önceden kestirir. Onları denetimi altına alırsa olaylar yaratabilir. Yeter ki toplum bu güç birikimini devindirecek duruma gelsin. Doğum sancıları başlasın, ebeyi bulmak kolaylaşır. Şeyh Bedrettin de Osmanlı toplumunun bunalım döneminde ortaya çıkmış, çevresini etkilemiş, olayın doğmasına olanak sağlamış bir doğurtucudur. Ona bu görevi veren de çağının durumu, içinde yaşadığı toplumun gidişiydi. Osmanlı toplumu çok büyük, sağlam dayanaklar üzerine oturmuş, özünden birçok uygarlık doğmuş bir uygarlığın, Anadolu uygarlığının gelişme ortamında kurulmuştu. Anadolu insanlarına egemen olan bu yönetici toplum, daha çok vurucu güce, ordu gücüne, bir de o gücün bağlandığı İslam inançlarına sarılmıştı. Oysa ordu gücü, İslam inançları, savaş yeteneği, bu eski verimli uygarlığın ürünlerini özümleyebilecek nitelikte değildi. Onları sindirim gücü yetersizdi. Bu nedenle daha egemenliğinin ilk dönemlerinde bir ekin, kültür direnciyle karşılaştı. İlk çağda Yunanistan'ı yenen Latinler için gene o dönemde yaşamış bir aydın şöyle demişti. Latinler Grekleri yendiler ancak uygarlık alanında onlara yenildiler. Bu sözler Anadolu'yu egemenlikleri altına alan Müslüman topluluklar için de geçerlidir. Savaşçılara yenilen Anadolu uygarlık konusunda üstünlüğünü korudu. Bütün yenenleri yendi. Anadolu uygarlık bakımından büyük bir güç birikimiydi. Bir yüce us, deha idi. Onda boyuna yaratmaya, doğurmaya yönelik geliştirici, yapıcı, ilerletici bir erk vardı. Bilge Schopenhauer'un yüce usu, dehayı anlatırken büyük bir güç birikimi, yaratıcı, yoğun bir güç sözlerini kullanır. Bu güç belli bir kimsede beklenmeyen ancak en uygun ortamda ortaya çıkan çağını aşar. Schopenhauer, Weltallsweil und Worstelung, 1911, Ban 2, S-204-217. Yüce usu konu edinen bu bölümde Batı uygarlığından somut örnekler getiren Bilge, yaratıcılığı, yeniliği, çağını aşmayı, yoğun güç birikimini kural olarak düşünür. Durum Anadolu toplumu içinde böyledir. Orta çağda Anadolu'da böyle tek kişinin varlığında büyük fışkırmalar gösteren yaratıcı atılımlar olmadı. Sınırlı bir çevrede, dar bir anlamda Yunus Emre için yukarıki tanım geçerli olabilir. Ancak Schopenhauer'un anladığı yoğun güç birikimini bir bütün olarak yansıtmaz. Anadolu Orta Çağı böyle bir atılıma elverişli değildi. Küçük çaplı patlamalar olmasına karşın yeni bir düşünce akımı yaratacak güç birikimi yoktu. Selçuklu Osmanlı toplumlarında büyük, yaratıcı başların doğma işi, Anadolu tarihinin kendileriyle başladığı inancı yüzündendir. Bu iki Müslüman toplum kendi inançları dışında kalan, bütün düşünce ürünlerine kapılarını kapamış, yalnız kendi inandıklarıyla yetinmeye çalışmışlardı. Onlara göre biri din kurucusu Arap, öteki şiirin yaratıcısı İran olmak üzere iki büyük ulus vardı. Onlar örnek alınmalıydı, öyle de yapıldı. Onların dışında kalan bütün düşünce ürünleri gavur işiydi, kaçınılması, sakınılması gerekendi. Bu anlayış bütün toplum kurumlarına egemendi. Ancak bu egemenlik bir görünüş olmaktan öteye geçemedi. Osmanlı Devleti'nin gövdesini oluşturan öğeler bile daha önce Anadolu'da gelişen bir uygarlığın verilerindendi. Değişen yalnız görünüştü, boyaydı. Kurumlarla yönetim anlayışı arasında kurulan bağ düşünce ilkelerine değil, egemen güce, savaş gücüne dayalıydı. Bu da yaratıcı atılımın eski çağdan bu yana sürüp giden çizgiden sapmasına, bir yerde kesilmesine yol açtı. İşte Osmanlı toplumunda başarı olanağının azalması, kimi dönemlerde yok olması bundandı. Sağlam bir dünya görüşüne bağlanmayan Osmanlı toplumu dıştan gelen tarikatların, mezheplerin, inanç akımlarının etkisiyle boyuna sarsılıyordu. Bu çalışmaya konu olan Şeyh Bedrettin olayı da bunlardan biridir. Anadolu tarihinden gelenle 11. yüzyıldan sonra gelenler arasında sağlam bir devlet felsefesi olmadığından karışıp kaynaşmalar birlik sağlayacak olanağı kolayca bulamıyordu. Buna karşın karışıp kaynaşma bir toplum olayı olarak gerçekleşiyor, ancak istenen sonucu vermekten uzak kalıyordu. Üretim düzenli değildi. Öğretim birleştirici olmaktan çok ayırıcıydı. Eskiden kalan inançlarla sonradan gelenler devlet felsefesinin denetimi altında değil de halk topluluklarının sürdürdükleri düşünce ortamında kendiliğinden kaynaşıyordu. Bu da devlet gücünün yapıcı olmadığını gösterir. Devletin belli bir felsefesi yoktu, yalnız imanı vardı. Öğretim kurumlarında öğretilmek istenenlerle yaşama ortamında bulunan gerçekler birbirine karşıttı. Üretenle tüketen bile ayrı ayrı toplumların üyesiydi. İnançları, evrene bakışları, yaşama biçimleri, gelenekleri, görenekleri apayrıydı. Devlet üretime değil yalnız tüketime katılıyordu. Oysa Anadolu'nun yerli insanlarında çağlar boyunca uygulana gelen bir yaşama görüşü vardı. Üretim belli koşullara bağlıydı. Bizans yönetimi bu koşulları kendi inançları doğrultusunda değiştirmeye kalkınca çökmeye başladı. Osmanlı yönetimi bu alanda Bizans geleneğini sürdürdü. Onun kurumlarına, halka karşı davranış biçimine özendi. Bu özenme Bizans'ta olduğu gibi toplum olarak bir takım başarılar gösterdi. Ancak çağına ışık tutacak, topluma yön verecek büyükbaşlar yetiştiremedi. Bunun sonucu olarak alan şeyhlere, ermişlere, dervişlere kaldı. Bunlar da bir toplumun sürekli olarak gelişmesine yardımcı olabilecek düşünce odakları değildir. Nedenli güçlü, derin bilgili olurlarsa olsun, inançların değişmezliğine dayanan bir toplumdan geliştirici atılım beklenemez. Gelişme, ilerleme durağın değil, boyuna değişerek geleceğe uzanan, evrene açılan toplumların başarısıdır. Oysa İslam toplumları da Hristiyan toplumları gibi durağındır. Hristiyan toplumlarında da gelişmeyi sağlayanlar topluma karşı çıkanlardır. Kilisenin koyduğu kurallara bağlanarak, onların uygun gördüğü doğrultuda yürüyerek büyük başarılar sağlamış, yenilikler yaratmış bilginler, bilgeler yoktur pek. Hristiyan orta çağında mimarlık, resim, yontu alanında önemli gelişmeler vardır. Ancak bunlar kilisenin yararlandığı inanç düzenine aykırı gelmeyen yapıtların yaratıcılarıdır. Resim, yontu, kilisenin ayakta durmasını sağlayan iki yaratma alanı olduğundan kilise onlara dokunmamış, onlar da çağın anlayışı düzeyinde ürünler vermişlerdir. Kimi sanat tarihçileri Avrupa'da özellikle İtalya'da başlayan büyük yaratma atılımını yeniden uyanışın, Rönesans'ın başlangıcı sayarak Orta Çağ'dan ayırırlar. Ünlü sanat tarihçisi Jakob Burckhardt, ölümü 1897, Kültür der Rönesans in Italien 1860 adlı yapıtında bu konuyu işler. Sanat alanında çok erken başlayan atılım, bilim ortamında daha yavaş yürümüş, büyük tepkilerle karşılaşmıştır. Sanat belli bir konuda kiliseye karşıt değildi. Kutsal kitaplardaki konuları işlemekle kiliseyi sevindiriyordu. Oysa bilim kutsal kitaplara değil, doğrudan doğruya doğaya yöneliyor, insanı, evreni konu ediniyordu. Bu yüzden kilisenin dedikleriyle bilimsel deneylerin ortaya koydukları çelişiyordu. Kilise bu çelişmeye en ağır, öldürücü suçlamalarla karşı çıkıp, yönetici kuruluşları da yanına alınca, bilimin önüne çağına göre aşılması kolay olmayan engeller dikiliverdi. Bundan dolayı kiliseleri süsleyen ressamlar, mimarlar, yontucular, ölçüsünde büyük bilginler pek yetişmedi. 13. 14. yüzyıllarda bu durum Orta Çağ'ın doğal sonucudur. Anadolu Orta Çağ'ında ise şeriat denen kuruma yardımcı yaratmalarda bir gelişme görülür. Resim, yontu, çağdaş anlamda gelişme olanağı bulamaz. Bilimde ise gökbilim araştırmaları dışında üzerinde durulmaya değer bir atılım olmamıştı. Yalnız Ulu Bey'in ölümü 1449, Horasan'da yaptığı gök gözlemlerini içeren Zici Ulu Bey, Ulu Bey Zayiçesi adlı yapıtı üzerinde durulmuştu. Oysa bu yapıtta Şeyh Bedrettin'in ortaya çıkışından çok sonradır. Onun yaşadığı dönemde daha çok Arap gökbilimcilerinin, Batlamyus ölümü 168 adlı İskenderiyeli Yunan bilgininin çalışmalarına dayanan yapıtları geçerliydi. Onlar da bütün gök varlıklarının yeryüzü çevresinde döndüğünü ileri sürüyordu. Oysa Batlamyus'tan en az 400 yıl sonra Sisamlı bilgin Aristarkos, yerin güneş çevresinde döndüğünü ileri sürmüştü. Aristoteles'in etkisinden kurtulamayan Hristiyan, İslam ortaçağı gök varlıklarının yeryüzü çevresinde döndüğü düşüncesini kendi inançlarına daha uygun bulmuştu. Şeyh Bedrettin'in yaşadığı dönemde İslam ülkelerinde önemli gelişmeler olmadı. Batıda görülenler de dar bir alanda kaldı. Bu nedenle doğuyu pek etkileyemedi. Bu etki için bir süre daha beklemek gerekiyordu. Bu son iki bölümde anlatılanlar Osmanlı toplumunun 14. 15. yüzyıllarına yabancı buluşları içeren olaylardır. Şeyh Bedrettin'in çağını pek ilgilendirmez. Yalnız Osmanlı toplumunun sonraki çağlarında da durum değişmemiştir. Burada söz konusu edilen olaylar bir toplumun gelişim çizgisini göstermek içindir. Bu çalışmanın konusunu genişletmek için değil. Bu çalışma için ilginç olan daha çok sonu gelmeyen bir toplum durağanlığıdır. Bu durağanlık içinde ortaya çıkan olaylar başka türlü olamazdı. Buna o toplumun düşünce yapısı elverişli değildi pek. Durum komşu uluslarda da böyleydi. Tek ayrılık Anadolu'nun eski çağından kalma bilim olanaklarından, uygarlık ürünlerinden yararlanamayışıdır. Oysa Anadolu tarihini 11. yüzyılda dıştan gelen bir inançla değil de, kendi bütünlüğü içinde yer alan gelişim olaylarıyla başlatma bilinci doğaydı, durum bambaşka olacaktı. Atılımların önlenmesi değil, beslenmesi yoluna gidilecekti. Bu olmadı. 11. yüzyıldan sonra Anadolu insanı tarihsiz bir varlık olarak yaşamaya başladı. Uygarlık ürünleri arasında geçmişten geleceğe doğru uzanan bağ koptu. İlk çağın başlattığı uygarlık atılımı bir küfür sayıldı. Bütün toplum kurumlarının yeniden kurulması çabası ağır bastı. Bir İslamlaştırma girişimi başladı. Bütün toplum varlıklarına uygulanmak istendi. Bütün bu girişimler tarih bilincinden, uygarlık anlayışından yoksun olmanın sonucudur. Bu bilinç yoksunluğu bütün alanlarda etkisini gösterdi. Araba, aceme özenme bir uygarlık atılımı sanıldı. Divan yazınının ilk ürünlerini vermeye başladığı bu dönemde Türk dili de bir kıyıya itildi. Arap, acem, Türk dillerinden oluşan bir karmaşa ortaya çıktı. Böylece bir uygarlığın yaratılmasında başlıca etken olan dil bilinci de yeşerecek ortam bulamadı. Anadolu ne Türk, ne Arap, ne acem, ne de ilk çağından kalan bir ülke olabildi. Adı bile bir devlet kurucusunun adına bağlanıp Osmanlı ülkesi ya da Roma sözcüğünden bozma, Roma ülkesi anlamında Diyarı Rum oldu çıktı. İşte Roma sözcüğünün bozulmuşu olan bu Rum sözcüğünden dolayı Anadolu'nun yerlilerine de Yunan ya da Grek anlamındaki Rum dendi. Şaşılacak bir olaydır. Yunan sözcüğü de Batı Anadolu'da özellikle Ege kıyılarında yaşayan İyon adlı toplumun Arapçalaşmışıdır. Nitekim bugün Avrupa dillerinde Yunan-Rum karşılığı söylenen Grek sözcüğü de ilk çağda Latinlerin İtalya'nın doğu kıyılarına komşu bir topluluğa verdikleri Graika'dan türemiştir. Yalnız Anadolu değil, bugün onun bir bölümü saydığımız Avrupa yakasındaki bölgeye de Rumeli denerek ya Roma'ya ya da Yunan ülkesine bağlandı adı olarak. Osmanlı'dan önce Anadolu'ya gelen Selçuklular da böyle yapmışlar, Anadolu'yu kendileriyle başlatmışlardı. Bütün bunlar tarih bilincinin doğmayışındandı. Gerek Selçuklularda gerekse Osmanlılarda tarih kavramından çokluk yöneticilerin soy kütüğü anlaşılırdı. Nitekim bütün tarihlerde böyle bir inancın ağırlığı sezilir. Osmanlı döneminde yazılmış ilk tarihlerin ortak adı Tevarih-i Ali Osman, Osmanoğullarının tarihleridir. Durum Selçuklularda da böyledir. Peki Osmanoğullarının egemen oldukları Anadolu denen ülkenin bir tarihi yok mudur? Kesinlikle söyleyebiliriz ki yoktur. Anadolu'da tarikat kurmuş şeyhlerin çoğunun peygambere dayanan soy kütükleri, tarihçeleri vardır da onların içinde yaşadıkları ulusun tarihi yoktur. Buna karşılık peygamberlerin göklerin hangi katlarında yaşadıklarını, hangi meleklerle yakınlık kurduklarını uzun uzun anlatan Kısası Enbiya adlı tarihleri vardır. Bunlara da tarih denirse. Oysa İsa'dan önce 5. yüzyılda Herodotos Anadolu'dur. Tukidides, Kesenopon, İsa'dan önce 4. 3. yüzyılda Timaios, gene İsa'dan önce 1. yüzyılda Diodoros, İsa'dan önce 2. yüzyılda Arianos benzeri gibi tarih yazımının günümüzde bile değerini koruyan ürünlerini vermişler. Hanse Leonard, Helen Latin, Eski Çağ Bilgisi, çeviren Suat Y. Baydur, 1948, sayfa 62-80. Uygarlık tarihi olanların yaratmalarından oluşan bir bütündür. Tarihi olmayan, tarihini bilmeyen bir ulusun, bir toplumun uygarlığı da yoktur. Onun uygarlık kavramından anladığı bir takım masal varlıklardır. Oysa belli bir yaratıcılık örneği olabilen masallar birer uygarlık ürünüdür de, uygarlık birer masal değil, gerçektir. Özellikle tek tanrıcı dinlerin ortaya çıkışından sonra masalların değer kazandığı, yayıldığı görülür. Bu dönemin masalları çokluk din konularını işler, doğaüstü varlıklar yaratır, insanın ayaklarını yerden keser, kutsal kitapların övdükleri bir evrenin özlemiyle gönülleri doldurur. Böyle bir yaratma ortamında çağın eğitim, öğretim düzensizliği yüzünden çok bilgisiz kalan toplum bütün umuşlarını üstün saydığı kişilere bağlar. Böylece şeyhler, ermişler, dervişler ortalığı boş bulur. Anadolu Orta Çağı baştan sonuna değin böyleydi. O yüzden sayısız şeyh, derviş, ermiş türemiş, halk çoğunluğunu ardı arkası gelmeyen söylentilerle kendilerine bağlamış. İşte bu önün ardını düşünmeden bağlanma Şeyh Bedrettin'in kişiliğinde daha çok dervişlerin abartmalı konuşmaları, öğütleri, önerileri yüzünden aranan kurtarıcıyı bulmuştur. Bu işte ileride varidatın incelenmesinden anlaşılacağı üzere Şeyh Bedrettin'in en küçük bir suçu yoktur. Bütün suç yönetimin, üretim, tüketim dengesizliğinin, eğitim bozukluğunun, öğretim çürüklüğünündür. Bunlara bir de inanç karmaşalarını, tarih bilincinden yoksunluğu, halkın geleceğe karşı duyduğu güvensizliği eklersek, nelerin yapılması gerektiği daha kolay anlaşılır. Ayaklanmalar, toplumların sarsıntılı dönemlerinde ortaya çıkan, toplumun yapısının özelliklerini taşıyan olaylardır. Toplumun yapısına aykırı bir ayaklanma söz konusu değildir. Ayaklanmayı doğuran nedenler toplumun özünde vardır. Dışarıdan gelemez. Olaya katılanlar belli bir inanç çevresinde toplanan kimselerdir. Onlar da yaşadıkları toplumun bireyleridir. Bundan dolayı toplumu sarsan büyük olaylar için kökü dışarıda sözleri geçerli değildir. Kökü içeride ancak çok derinlerdedir. Kolay görülmez, özlü bir araştırmayı sağlam bir tarih bilincinin varlığını gerektirir. Anadolu bulunduğu yer dolayısıyla bir geçittir. Bütün komşularından etkilenmesi, onları etkilemesi kolaydır. Komşu ülkede doğan bir inanç akımı, bir düşünce çığırı kısa bir süre içinde Anadolu'ya sıçrayabilir, yayılma olanağı bulabilir. Nitekim öyle de olmuştur. Üzerinde iyice durulursa Anadolu'da inançlara dayalı ayaklanmaların doğudan gelen büyük göçlerle onların yayıldıkları bölgelerde başladığı görülür. Bizans'ta imparatorun halka kendi düşüncelerini, inançlarını baskıyla aşılamaya kalktıkları dönemlerde patlak veren ayaklanmalar ayrı bir konudur. Onların nedeni yöneticilerin özel tutumudur. Bu tür ayaklanmalar geniş bir alana yayılmaz, belli bir yörede kalır. Nikah olayı bunun somut örneğidir. Oysa öteki ayaklanmaların yöneticilerin inançlarıyla, halka aşılamak istedikleri özel görüşleriyle ilgisi yoktur. Söz gelişi Mazdekilik'in yol açtığı söylenen olaylardan Şeyh Bedrettin olayına gelinceye değin bilinen bütün toplum çalkanmaları halktan gelmiş, yöneticilere karşı bir tepki niteliği taşımıştır. Aşılanmak istenen inanç, uygulanmak istenen yönetim biçimi doruktan değil tabandan doğmuştur. Yöneticiler de bunları bastırmak için karşı saldırıya geçmişlerdir. Doruktan, yöneticilerden gelen baskılar sonucu ortaya çıkan ayaklanmalar daha dar bir yörede kalmıştır. Halktan, tabandan gelenler ise daha geniş bir alana yayılmış, daha uzun süreli, daha etkili olmuştur. Halktan gelen ayaklanmalar bir takım kahramanlar yaratmıştır. Buna karşılık yöneticilerden gelen, onların davranışlarından kaynaklanan olaylarda gene yöneticiler arasında kahramanlar çıkaranı olmamıştır. Bütün ayaklanmaların kahramanları halktan çıkmıştır. Tarih boyunca halk yarattığı kahramanı yaşatmayı başarmıştır. Üstelik halk yarattığı kahramanları tanrılaştırarak yaşatmıştır. Kısa bir süre içinde yaratılan kahramanın kişiliği olağanüstü başarılarla donatılır. Yüce bir varlık niteliğine büründürülür. Anadolu'da Baba İlyas'tan Hacı Bektaş Veli'ye, ondan Şeyh Bedrettin'e uzanan çizgi izlenirse halkın yaşattığını, hangi niteliklerle süslediği kolayca anlaşılır. Ölümlerinden çok kısa bir süre sonra oluşan bu olağanüstü nitelikler, onların kişiliklerini birdenbire masallaştırıp toplum üstü birer varlık olmalarını sağlamıştır. Bu tür olaylar bize orta çağda insanların daha kolay tanrılaştırıldıklarını gösteriyor. Demek toplum bu tür kimseleri özlüyor, seviyor. Onların varlığında kendini ölümsüzleştirmenin yollarını buluyor. Böylesi kişiler toplumların özelliklerini, yaşama görüşlerini yansıtan birer gözgü, ayna gibidir. Onlara bakınca toplum kendini görür. Ne denli gelişmiş, ilerlemiş olursa olsun, bir toplumun yaratma gücü inançlarıyla, düşünceleriyle bağlantılıdır. Bu bağlantının dışına taşabilecek, onu yok sayarak yaratma eylemine geçebilecek bir toplum düşünülemez. Toplum özünde ne varsa onu verebilir. Toplum yaratmalarında veresiye yoktur. 14. yüzyıl Osmanlı toplumunun özünü oluşturan başat öğe dindi. İslam inançlarından örülü bütündü. Bundan dolayı bütün yaratıcı gücünü bu konuda toplayıp yoğunlaştırmıştı. Ondan inançların dışında onları aşan büsbütün yeni bir atılım beklenemezdi. Şeyh Bedrettin'in düşüncelerinde görülen maddeci özellik bundan dolayı dışa vuramamış bir inanç ağının içinde kalmıştır. Osmanlı toplumu daha aydın, daha ileri bir uygarlık aşamasında olsaydı, Şeyh Bedrettin kendini ölüme götüren düşüncelerinden dolayı bir dinsiz olarak değil, toplum düzenini maddeci bir yaşama anlayışı üzerine oturtmak isteyen devrimci bir kişi diye yargılanırdı. Oysa böyle olmadı. Onun olduğu ileri sürülen düşünceler maddeci bir felsefe akımı ile bağlantılı görülürken, yargılanması, ölüme çarptırılması dinsel inançlardan dolayı oldu. İşte Osmanlı toplumunun özellikle yönetici kurumların bütün özelliği bu yargılama biçimindedir. Osmanlı dönemini seven, ona büyük bir özlem, bir saygı, sevgi besleyen yazarlar, tarihçiler, bilginler, ne derlerse desinler, bu toplumda düşünce, uygarlık bakımından en küçük bir gelişme, ilerleme yoktur. İsa'dan önce 5. yüzyıl Atina'sında bilge Sokrates bilgece düşüncelerinden dolayı değil de toplum inançlarına karşı inanç beslediği, yaydığı, tanrılara saygısızlık ettiği suçlamasıyla yargılanıp ölüme götürülmüştü. Aradan geçen 1820 yıllık süre içinde değişen bir durum yoktur. Oysa o çağın Atina'sı bilim, bilgelik, felsefe, sanat, yazın, tiyatro, sözün kısası uygarlık bakımından Osmanlı'nın Edirne'sinden, Manisa'sından, Bursa'sından çok daha ileri bir aşamadaydı. Sokrates'i ölüme götüren Atina'nın yöneticileriydi, mutlu azınlıktı. Şeyh Bedrettin'i suçlayarak yargılayan, ona bir inanç sapkını damgasını vuran, ölüm yargısı giydiren de yönetim kurumuydu, mutlu azınlıktı. Daha eskilere gidelim. İsa'dan önce 14. yüzyıl Mısır'ında Firavun 4. Amenofis 1370-1352 görev süresi, tek tanrıcılığa yönelik inançlar taşıyor, eski tanrılara inanmıyor suçlamasıyla karşılaşmıştı. Başına cinler üşüştü, onları kovmalı diyerek baş kemiği alından yukarı kaldırıp içi cinlerden arıtıldıktan sonra yerine kondu, dikildi. Ölümü de bundan oldu. Şimdi tarih açısından bakınca yeni bir düşünceyle ortaya çıkanları suçlama yönteminde bir değişiklik olmadığını görürüz. Bu bakımdan ilk çağla orta çağ katılığı arasında bir ayrım yoktur. Amenofis'ten Şeyh Bedrettin'e doğru çok uzun bir çizgi çekilirse, 2772 yıllık sürede inanç etkisinin değişmediği, bütün yeniliklerin karşısına hangi nitelikte olursa olsun, inançlarla çıkıldığı kolayca anlaşılır. Öyle ki din inançları kimi dönemlerde kendi kendilerinin başlarını yemede de gecikmiyor. Bu örnekler bize toplum olaylarının sanıldığı gibi kısa bir süre içinde birdenbire ortaya çıkmadığını, çok eskilere uzandığını gösteriyor. Olayın bir yerde baş vermesi yeniliğini yalnız göründüğü toplumu ilgilendirdiğini göstermez. Özellikle inançlara dayalı olaylar toplumun oluşmasını sağlayan ilk kaynaklara değin iner. İnsan bir tarih varlığıdır demiştik. Bu varlığın boyutlarından biri de inanmaktır. Ancak insan inanır. İnanmayan insan düşünemez. En inançsız sanılan bir kimsenin bile inandığı bir nesne vardır. İnancın niteliği kişinin hangi düşünce aşamasında, hangi gelişim düzeyinde olduğunu gösterir. Kişi inançlarıyla sınırlıdır, onların dışına çıkamaz. Bu inançlar dinle olduğu gibi bilimle, sanatla, felsefeyle de bağlantılı olabilir. Anadolu ilk çağında daha çok bilimle, felsefeyle ilgili inançların yaratıcı bir doğrultuda yürüdüğünü biliyoruz. Dinle ilgili inançlar arasında yaratıcı, geliştirici olanı pek görülmemiştir. Çok tanrıcı dönemden tek tanrıcı döneme geçişte bile bilim, sanat, felsefe bakımından büyük bir gelişim olmamıştır. Tek tanrıcı dönemin düşünce yapısını oluşturan bütün öğeler, çok tanrıcı dönemin uygarlık ürünleridir üstelik. Hristiyan düşüncesinin, İslam düşüncesinin en sağlam dayanağı sayılan Aristoteles mantığı bile çok tanrıcı dönemin ürünüdür. Buna gökbilim, matematik, kimya, tıp, coğrafya, tarih, fizik benzeri gibi gözleme, deneye dayanan bilimleri de katabiliriz. Orta Çağ bütün bu bilimleri çok tanrıcı ilk çağdan aktarmıştır. Bu bilimlerin çoğunda ilk çağın bile çok mu çok gerisinde kalmıştır. Orta Çağ İslam evreninin en büyük hekimi sayılan İbn Sina, ölümü 1037 bile İstanköylü Hipokrates, ölümü İsa'dan önce 377 ile Bergamalı Galenos'un ölümü İsa'dan sonra 201 uyguladıklarına önemli bir katkıda bulunamamıştır. Yöntem, kullanılan nesneler, sağıtma gereçleri olduğu gibi ilk çağdan aktarılmış. Yalnız Yunanca adların yerini Arapçalara almıştır. Böylece bilimsel etkiyle inanç etkisi yan yana yürüyor. Orta Çağ ilk çağın bir sonucu olarak biçimleniyor. Bundan da olayların birbirini izlediği, çağına göre değişik kılıklar içinde ortaya çıktığı anlaşılıyor açıkça. Şeyh Bedrettin'i çevresinde toplananları böyle bir tarih çizgisi üzerinde görme gereği vardır. Bu da bir tarih bilincinin varlığına bağlıdır. Tek tanrıcı dinlerin arkasından kısa bir süre içinde sayısız inanç kurumlarının, tarikatların doğması, gelişmesi, tutunması boşuna değildir. Yeni inançlar, böyle söylemek gerekirse yeni yaşama düzenlerine duyulan özlemi karşılamayınca ister istemez yeni kuruluşlar, tarikatlar ortaya çıkar. Tek tanrıcı dinlerde görülen bu tarikat bolluğu, bu yeni dinlerin toplum düzeninde yeterli olmadığını gösterir. İşte Anadolu Orta Çağı bu durumdaydı. Komşu ülkelerde olduğu gibi onda da birbirine karşı inanç kurumlarının ortaya çıkışı bir yaşama gereğiydi. Osmanlı yönetimi insanın bir tarih varlığı olduğunu bilmediğinden bu durumu anlayamamıştı. Kendinden olana buyur, olmayana çık git derken ilk çağdan kalan bir katılığı sürdürdüğünü bile bilemiyordu. Bir yasağın arkasından yeni bir yasağı gerektirecek olayın kaçınılmazlığını anlayacak, önceden kestirecek durumda da değildi. Bunu Şeyh Bedrettin'den sonra Anadolu'da patlak veren benzeri ayaklanmalardan, onlara karşı girişilen katı, acımasız kıyımlardan anlamak, öğrenmek kolaydır. İnsan kendi kendisiyle bile sürekli uyum kuramayan, boyuna değişmek isteyen, kimi dönemlerde değiştiğini bile bilemeyen bir varlıktır. Kimi bilgeler bundan dolayı insana uyumsuz bir varlık derler. Bu uyumsuzluk insan için bir başarı kaynağıdır ayrıca. Kendi kendisiyle sürekli uyum içinde bulunan, uyumlu bir varlık olan insan yaratıcı atılımdan yoksundur. İnsan kendisiyle çelişkiye düşmeden yaratıcı, geliştirici olamaz. Dünü ile bugünü arasında değişmeyen bir uyumun bulunduğunu söyleyen insan ancak kendi kendini kandırır. Başkaları için geçerli olmayan bir yargı ileri sürer. Söz gelişi bütün gönlüyle dine bağlandığını, dinin buyruklarından bir adımcık bile dışarı çıkmadığını söyleyen bir kimsenin, peygamberin izinden ayrılmadığını ileri süren bir Müslümanın, yeni olan bütün buluşlardan, yararlanmalardan kaçınması, sakınması gerekir. Oysa durum böyle değildir. Önce yeniye karşı çıkar, onu suçlar. Ona Anadolu halk ağzıyla gavur icadı der. Sonra ondan olabildiğince yararlanmaya kalkar. Basın araçlarının ilk kullanılmaya başlandığı yıllarda Osmanlı toplumu bütün gücüyle bu kuruma karşı çıkmış, onu yasaklamaktan çekinmemişti. Ancak 18. yüzyılda İbrahim Müteferrika Osmanlı ülkesinde ilk basım evini kurabilmişti. Şeriat bu kurumda din kitaplarının Kur'an basımını kesinlikle yasaklamıştı. Bunun kökeninde bir geçim gelir sağlama nedeni vardı. Kitapları elle yazıp çoğaltanların gelirleri azalacak, bir süre sonra büsbütün kesilecekti. Osmanlı yönetimi bu köklü nedeni göremedi. İşi inanç açısından gavur icadı yönünden ele aldı. Sonra önce yasaklanan bu gavur icadından en çok yararlanmaya kalkanların gene dinciler oldukları görüldü. Camilerin elektrikle aydınlatılmasının doğru olamayacağını, din yönünden bir suç sayılması gerektiğini ileri sürenler, o kurumların mumlarını yakmakla görevli kimselerdi. Geçimlerini o yolla sağlıyorlardı. Bir süre sonra bu aydınlatma türüne karşı çıkanlar camilerini elektriklerle donattılar. Radyoda Kur'an okunmasının büyük bir günah, suç olacağını ortaya atanlar, kısa bir süre sonra her gün radyoda Kur'an okunmasını istediler. Okunmamayı da din bakımından bir suç, İslam dinine saygısızlık, dinsizlik saymaktan geri kalmadılar. İstediğimiz sayıda çoğaltabileceğimiz bu örneklerden insanın bir çıkar varlığı olduğunu, çıkarı yüzünden boyuna kendi kendisiyle çelişkiye düştüğünü anlıyoruz. 19. yüzyıl başlarında fes denen başlığı giymemek için ayaklananlar, kan dökenler, 1927 şapka devriminde önce istemedikleri, gavur icadı saydıkları fesi çıkarıp şapka giymemek için ayaklanmaktan, kan dökmekten geri kalmadılar. Kişinin kendi özüyle çelişmesi çağın durumuna göre değişik biçimler almaktadır. İnsan bir çelişki varlığıdır dedik. Bunu bütün toplumlar içinde söyleyebiliriz. Bireyde çelişmenin çağla ilgili oluşu gibi toplumların kendi özleriyle çelişmeleri de çağlarıyla bağlantılıdır. Bir toplum olduğu durumdan daha ileri bir duruma geçerken çelişkiye düşerse bunda ilerleme söz konusudur. Böyle bir çelişki öne doğru atılımdır. Gene bir toplum olduğu durumdan daha geri bir duruma geçerse buradaki çelişki geriye dönüktür. Gerilemedir. İşte Osmanlı toplumu böyle geriye dönük bir toplumdu. Bütün atılımları geriye doğruydu. Bu tür çelişki yıpratıcıdır, aşındırıcıdır. Nitekim Osmanlı toplumunun yıkılışı da bundandı. Çağın gücü o toplumu yıkımdan kurtarmaya yetmedi. Her çağın kendine göre bir bilim düzeyi vardır. Çağa değer kazandıran, onu ötekilerden ayıran budur. Bu düzey kendiliğinden oluşmaz, geçmişten beslenir, geleceği yetiştirir. Bunu yapamayan bir çağ öteki çağlar arasında unutulur gider, varlığını koruyamaz. Varlığını koruyamayan çağ başarısız bir çağ demektir. Orta çağ böyle bir çağdır, bir geçit yeridir. Oradan geçenler konaklamamış, yalnız topraklar üzerinde at izleri, insan ayağı izleri bırakıp gitmişlerdir. Bu durağan geçmişe, geleceğe kapalı çağda yaşamış toplumların tarihleri de yoktur. Tarihi yaratan düşünce orada gelişme olanağı bulamamıştır. Anadolu orta çağından günümüze yararlı, geliştirici bir düşünce türünün kalmayışı, yalnız o dönemde yaşayan toplumun başarısızlığından değil. Anadolu'ya dıştan gelen inançların katılığından, kendi dışında bir değer tanımak istemeyişindendir. Bu çalışmanın konusu Şeyh Bedrettin'de böyle bir ortamda ortaya çıkan, yazdıklarından çok çevresinde toplananların eylemlerinden dolayı tarihe geçen bir kişidir. Tarih bu kişiyi kendi elinden çıkmış yapıtlarına dayanarak değil de ona karşı olanların, onun gibi düşünmeyenlerin tanıklıklarına inanarak suçlamıştır. Oysa Şeyh Bedrettin tarihin suçladığı, nitelediği yaratılışta bir insan değildi. Onu yargılayan tarih ona tarih denirse yan tutan, belli bir inancın etkisinde kalan, eleştirici bilinçten, düşüncenin değerini bilmekten yoksun bir üründür. İleride ayrı ayrı bölümlerde anlatılanlar okununca Şeyh Bedrettin'in kişiliği, görüşü, çevresi, yetiştiği ortam, çağının toplum yapısı, düşünce örgüsü az da olsa açıklığa kavuşacaktır. Bizim çalışmamızın tek dayanağı Anadolu uygarlığının ilk çağdan kaynaklanan ürünleri, komşu uygarlıklarla olan ilişkisi, Şeyh Bedrettin'in yetişme koşulları, özellikle Varidat adlı yapıtında dile gelen düşünceleridir. Bu konuda bizim de yaptığımız az önce söylenen varlıklara dayalı bir açıklamadır. Bir bakıma bir yorumdur. Ancak bu yorum elimizde bulunan kaynakların gelişim çizgisi üzerinde yürümekten öteye geçmedi. Elimizde bulunan yazılı belgeleri konuşturmaya, Anadolu insanının yaşayan geleneklerini görüp göstermeye çalıştık. Bu konuşmadan dinleyip anladıklarımızı yazıya geçirdik. Bu çalışmada bir eksiklik, bir tutarsızlık varsa, kaynakların Şeyh Bedrettin'in değil bizim suçumuzdur. Bağışlanmamızı diler, yanlışlarımızı, yanıldığımız yerleri gösterecek olanlara şimdiden saygılarımızı sunarız. El elden üstündür. 1. Bölüm. Şeyh Bedrettin birdenbire ortaya çıkmamış. Selçuklu Osmanlı toplumları birdenbire oluşmamış, kurulmamıştır. Onların birer geçmişi, varlıklarını besleyen kaynakları vardır. Bu kaynaklar aradaki bütünlüğü sağlayan başlıca nedendir. Toplum düzeni, toplum kurumları, inançlar özellikle üretim-tüketim ilişkileri, öğretim-eğitim, inanç birikimleri, toplum çalkanmaları sanıldığından da ilginçtir. Bir olayın ortaya çıkışı yalnız çağının değil, daha eski dönemlerin etkisiyle katkısıyladır. Özellikle burada üzerinde durulan, bu bölümde incelenen toplum varlıkları belli bir çağın değil, bir toprağın tarihinin ürünleridir. Onları doğdukları çağların çok daha gerilerine giden kaynakların beslediği, geliştirdiği gerçeği kesindir. Bu gerçeği bir yana atarsak, bir toplum olayını bütün çevresinden soyutlayarak açıklama, anlama olanağı yoktur. Bu bölümde incelenen konular bir bütündür. Bir tarih çizgisi üzerinde yürüyen düşünce varlığının, inanç öğesinin toplumu oluşturucu ilkenin gözden geçirilmesidir. Adlar ayrı olabilir ancak oluşturucu öz değişmez. Söz gelişi insanların dişili erkekli türleri, değişik adları, soyları vardır. Ancak insanı insan yapan öğe birdir, özdeştir. O öğenin değiştiği yerde insanın yerini başka bir doğa varlığı alır. İster iyi ister kötü, ister sağlıklı ister sağlıksız, ister eğri ister doğru olsun. İnsan insandır. Onu kuran, ona evren düzeni içinde insan niteliğini kazandıran öz değişmez. Şeyh Bedrettin'i anlamaya çalışırken onunla ilgisiz görünen, çoğunlukla öyle yorumlanan olaylara geniş yer verilmiştir burada. Bu olayların özünü kuran öğelerin gelişim çizgisi üzerinde gidilirse, Şeyh Bedrettin'in ortaya çıkışı, o olmasa bir başkasının doğuşu kaçınılmaz bir toplum gerçeği olarak aydınlığa kavuşur. Durumun başka türlü olamayacağı kolayca anlaşılır. Ondan dolayı bu bölüm Şeyh Bedrettin'den önce gelen ancak onun kişiliği, kimliği çevresinde yoğunlaşan olayların ön varlıklarını, kurucu nedenlerini araştırmaya yöneliktir. Şeyh Bedrettin'i yaratan ortamın yolu bu bölümde incelenen konuların oluşturduğu geçitten geçer. Yöre dağlıktır, dağlar pek geçit verecek nitelikte değildir. Tek geçit, tarih boyunca gelişen, çokluk görünmeyen, içten yürüyen olayların aktığı, açtığı yerdedir. Biz de o yerdeki geçiti bulmaya çalıştık burada. 1. Toplum kurumları, yaşama ortamı. Türklerin Anadolu'da egemenliği ele geçirmeye başladıkları, 11. yüzyıl ortalarından sonra yeni bir yaşama düzeni, yeni bir toplum yapısı ile karşılaştıkları açıktır. Türklerden önce Anadolu'da Hititlerden başlayarak birçok ulusun yaşadığını, bunların kendilerine göre yönetim biçimleri, inanç kurumları, toplum yapıları olduğunu biliyoruz. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesinden sonra Anadolu'da Hristiyan dininin belli bir kolu olan Ortodoksluk, bütün yönetim kurumlarına, toplum kurumlarına egemen olmaya başlamıştı. Ülkede tek sözü geçen kuruluş kiliseydi. Çok tanrıcı dinlerden de beslenen, onların inanç varlıklarını kendi düşünce ortamında yoğurup yeniden biçimlendiren kilise, bütün yönleriyle yeni değildi. Yönetimi altında bulunan insanlar da bu dinle birlikte Anadolu'ya gelip yerleşmemişlerdi. Bu insanların inançları, gelenekleri, görenekleri vardı. Yaşamlarını biçimlendiren, düzenleyen de bu tür varlıklardı. Hristiyanlık kendi anlayışına göre bir düzen kurmaya kalkarken bu ilk çağ uygarlık ürünlerinden de yararlandı. Çok tanrıcı tapınakların kalıntılarından yapılan kiliseler, manastırlar eski gereçlerle yeni birer yapı olmaktan öteye geçemedi. Bu yeni tek tanrıcı inanç kurumunun Anadolu toprakları üzerinde oluşan yönetici kurulları Bizans kavramı altında toplandı. Bu kavramın sınır çizgileri Anadolu dışına taşıyordu. Ancak bizi burada ilgilendiren Anadolu toprakları üzerinde kalan bölümdür. Bizans yontudan mozaike, müzikten düz yazıya, şiire, kabartmadan resime değin, bütün yaratıcılık alanlarını kendi inanç çatısı altında toplayan, yapısından tapınmasına dek uzanan, bütün insancıl boyutlara yayılan bir uygarlık ortamı olarak anlaşılır. İnsan elinden çıkan ne varsa bu uygarlığın benimsediği inanç doğrultusunda yürüme gereğindeydi. Bunu yapmayan, yapmak istemeyen bir kurumun yaşama olanağı pek dardı. Kimi yerde, kimi dönemde yoktu. İnanç bilimden sanata değin bütün alanları denetim altına almıştı. Tek onaylayıcı kurum oydu. Onun onayı kesin geçerlik taşıyan bir yasa niteliğindeydi. Aktöre, estetik, güzellik bilimi, tüze, hukuk gibi kurumların yanı başında değer sayılan bütün kavramlarda inançların egemenliği altındaydı. Kilisenin güzel dediği güzel, iyi dediği iyi, kötü dediği kötüydü. Bunun karşıtı suçtu, yasaktı, dinsizlikti. Kilisenin koruduğu geçerli, kovduğu geçersizdi. Kilise bütün düşünce ürünlerini insan emeğiyle ortaya konan varlıkları, kendi inanç ölçülerine göre yargılama yetkisi taşıyan tanrısal bir kuruluştu. Bundan dolayı insan elinden çıkan ne varsa Tanrı için, Tanrı adına olmalıydı. Bunun başka bir yorumu, başka bir açıklanışı yoktu, olamazdı. Bizans evreni böyle inançlarla kaplanmış, inançlarla doldurulmuş bir evrendi. Onun doruğunda Tanrı, tabanında insan denen yaratılmış suçlu vardı. Bizans toplumunun kurumları da belliydi. Doruktan tabana indikçe genişleyen, yayılan bu kurumların yüreği İstanbul. Konstantinopolis, Bizans'ta çarpar, damarları Anadolu'nun en uzak bucaklarına değin uzanırdı. Bizans'ın bir kurum olarak oluşmasında kendinden önce Anadolu'da kurulmuş uygarlığın, onun yarattığı ürünlerin etkisi büyüktür. Bizans için böyle olan durum öteki Anadolu devletleri için de geçerlidir. Bizans'ta bulunan toplum kurumlarının din ilkelerine dayandığını söylemenin gereği yok. Bu kurumlar kilisenin denetimi altında bulunan okullar, hastaneler, öksüz yurtları, manastırlar, evlenme benzeri gibi özel aile ilişkileri, vergi düzeni, maliye ile ona bağlı kurumlar, yargı kuruluşları, ordu, toplumda güvenliği sağlamakla görevli bütün kolluk güçleri, alışveriş örgütleri, kitaplıklar, aş evleri, bakım evleri, Hristiyan tarikatları, tarım işleri benzeri gibi bir ulusun bütününü oluşturan, bir devletin ayakta durmasını, varoluşunu sağlayan örgütler. Bütün bunlar Orta Çağ'ın inanç düzenine dayalı varlıklardır. Sözün kısası, dinin görmediği, uzanmadığı bir toplum varlığı düşünülemezdi. Şimdi Bizans'ın bu toplum yapısı karşısında, 11. yüzyılda Doğu Anadolu'dan başlayarak yıl yıl, çağ çağ batıya, Rumeli'ye, Balkanlara doğru ilerleyen egemenliğini tanıtan Türkler, başlangıçta yalnız ordu gücüyle, ordu donanımıyla yer aldılar. Ancak Selçukluların bir devlet olarak Anadolu'ya yerleşmelerinden sonra Bizans kurumlarına karşı İslam kurumlarını oluşturma yoluna koyuldular. 12. yüzyılda kurumlar aşağı yukarı son biçimini almış, 13. yüzyılda ise önemli bir gelişme göstermiştir. Öyle ki Bizans'ın bütün toplum kurumlarına karşılık eş sayıya yakın kurumlar oluşturulmuştur. Bizans'ın yontu, resim, kabartma, mozaik gibi İslam diniyle pek bağdaşmayan uygarlık ürünlerini Selçuklu Türklerinde biraz değişik nitelikte de olsa bulabiliriz. Selçuklularda yalnız insan yontularının göze batar bir gelişme gösterdiği, toplumca benimsendiği söylenemez. 1. Kaset, 2. Yüzün Sonu.